edebiyat dünyamızdan.
Merhaba değerli dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Edebiyat Dünyamızdan programıyla karşınızdayız. Yapımcımız Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Mehmet Kasar, mikrofonda da ben İpek Önder, bu hafta da karşınızdayız. Değerli dinleyicilerimiz, bu haftaki konuğumuz çocuk edebiyatıyla, çocuğun edebi dünyası ile ilgili ve bu alanda çok sayıda ürün vermiş şair yazar Vural Kaya. Sayın Kaya hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk efendim.
Şair yazar Osman Özbahçe de bizlerle birlikte. Sayın Özbahçe hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Efendim şimdi programımıza başlarken dinleyicilerimize kısaca şair yazar Vural Kaya'nın hayatını aktarmak istiyorum. Vural Kaya 1975'te Konya'da doğdu. Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu. Şiir ve yazıları Kökler, Dergah, Hece, Karagöz, Kırklar, Kaşgar, Çera, Aşiyan, Kıra, Bumerang ve Mahalle Mektebi'nde yayınlandı. Bumerang ve Turnusol Edebiyat Dergilerinin yayın yönetmenliğini yaptı. Kuşların Kalbine Dokunmak isimli kitabıyla 2016 yılı Türkiye Yazarlar Birliği Çocuk Edebiyatı Ödülüne layık görüldü. Efendim hoş geldiniz diyoruz bir kez daha Sayın Kaya.
Hoş bulduk. Merhaba.
Evet, edebi çalışmalarınızdan ve eserlerinizden söz edeceğiz ama öncesinde isterseniz bir gençlik yıllarına uzanalım. Vural Kaya'nın şiire ne zaman başladı? Şiire başlama sürecini sizden dinleyelim.
95-96 yıllarında ben şiirle tanıştım diyebilirim. Yayınlamak olarak, özellikle dergilerde yayınlamak olarak ama merkezli dergilerde 2000-2010'lu yıllara tekabül eden bir süreci var. Şiir ve denemeyle başladım. Sonradan son 10 yıl içerisinde çocuk edebiyatı gelişti biraz, bir miktar. Ama yetişkin edebiyatı dediğimiz anlamda öyle bir isimlendirme varsa bilmiyorum ama şiir, modern Türk şiir dediğimiz şeyle başlayıp devam ettiğimiz ve kuyusuna taş atmaya devam ettiğimiz, emek vermeye devam ettiğimiz alan elbette modern Türk şiiri.
Aslında Vural, sen dergi çıkararak başladın bence. Hı hı. Konya'da çıkardığınız Bumerang dergisi. Normal şartlar altında genç bir şair işte merkez dergilerine şiirlerini gönderir. Oralarda yayınlanmasını bekler. Hı hı. Belki böyle bir süreç vardır Bumerang'dan önce, onu tam vardı. Bilmiyorum. Var mı?
Vardı ama doğru söylüyorsunuz. Yani buna yemek atan şey dergi çıkarmamız oldu.
Ama siz asıl olarak arkadaşlarınızla birlikte Bumerang
dergicilikle birlikte.
Hatta benim çalıştım. Orada bir çalışmam yayınlandı yanılmıyorsam.
Evet.
Sizden, yayınlandı. Sizden. Yani siz diyelim ki yola yeni başlayan genç kuşak işte benim bile şiirimi yayınlatabiliyorsunuz derginizde. Hı. Bu bir başarıydı.
Ekibimiz şeydi ama bir arkadaşımız romancı şimdi. Bir diğer arkadaşımız.
Bumerang'ı anlatabilir misiniz?
Edebiyat dünyasını biliyordu. Tanımla şeyi biliyordu. Eleştiriyi, kitap dünyasını biliyordu. Güncel modern Türk şiirinde neler var, bunlara hakimdi. Ben de şiir yayınlıyordum ama bununla birlikte dergi çıkarmaya başladım. Hatta merkez dergilerine yazmamdaki geç kalmamın sebebi olabilir. Çünkü o sıra ben Kaşgar'a da ürün gönderiyordum. Orada kesildi benim ürünlerim. Sebep tabii dergici
sonra
oluyorsunuz bir anlamda. Evet. O gençlik ve safiyetle birlikte bunları kavrayamıyorsunuz. Sonra algılıyorsunuz. İyi taraflar var, kötü taraflar var. Art niyet yoktur belki ama herkes kendi dergisinde bir şey yapması gerektiğini belki önermiştir. Bizden daha yaşı büyük olan şair.
Konya'da yazarlar. O aralar bir de Çera dergisi çıkıyordu.
Çera vardı, Aşiyan vardı.
İbrahim Demirci yönetiminde. Dediğiniz gibi Aşiyan dergisi vardı.
Güçlü, ulusal çapta güçlü dergiler vardı. Taşra Mahreçli. Şimdi Ankara'dan bile çıkmayan dergiler vardı o dönem.
Evet.
Yani 90'lı yıllarda. Bunlara bir Taşra vardı, Aşiyan vardı o dönem, Çera vardı. Bumerang eklenmişti. Güzel gideceğimize inanıyorken 4. sayıda kaldık.
Çera'da da çalışmalarınız yayınlandı mı?
Çera'da tabii İbrahim Hocam. İbrahim Demirci, şair evet. Yazar İbrahim Demirci hocamız o anlamda elimizden
Konya
tutuyordu.
Konya ile alakası olanların bir şekilde hocası dur zaten tabii, İbrahim Demirci.
Türkiye'de de dile yolu uğrayan herkesin.
Evet.
En büyük dil öncülerindendir bana göre.
Peki Bumerang'dan sonraki süreci anlatabilir misiniz biraz?
Sonra merkeze gelmeye başladım. Sonra sizinle bir tanışıklığım oldu. Merkezli dergilerde yazmaya başladım, dergahta. Hece'de yazmadım o dönemler. Dergahta yazdım. Kaşgar'da yazdım. Sonra Kökler doğdu.
Evet.
Kökler'de şiirimin kırılması, dil kırılmasını yaşadım. Karagöz'de de bunun manalandırarak kalıbına oturtma evresi diyebileceğim bir şeye geçiş yaptığıma inanıyorum. O yüzden benim için Kökler'in ve Karagöz'ün iki önemi var. Bumerang, Kökler ve Karagöz.
Aslında kendi şiir sürecinin aşamaları diyebiliriz bunlara. Bumerang, evet, Kökler,
ben o aşamalar diyorum. Karagöz. Ondan önce yayınlamış olduğum epeyce var Çerağ'da vesaire. O zaman başka bir dilim vardı. Bilmiyorum, hoca da beğeniyordu o zaman mesela ama ben iki kere dil kırdım zannedersem. Bumerang'la merkezli dergilere doğru gelirken, evet, lirik bir şiir varken daha farklı şiir dilini, o dönem işte Kökler'deki şiir anlayışının ve Karagöz'ün yani şiir anlayışı.
Yaşanan hayat, yaşayan insan, hayata dokunan. Hı-hı. Şairin
yaşam ilerliyor. Kırklardan sonra da biraz bütün bu tecrübelerle biraz da lirizme hafif dönüyorum arada. Onu hissediyorum.
Mesela geçen ay yayınlanan son şiirin.
Evet, aşk şiiri yayınladım.
Aşk şiiriydi.
Gençliğimde tepki duydum. Karşı koyduğum şeyler tersini yapıyorum. Ama o bilgi birikimiyle yapıyorsunuz. Şiir tecrübesiyle, pardon. Bilgi birikimi yanlış olur şiir için. O şiir tecrübesi, imge ve söyleyiş deneyimleriyle birlikte yapıyorsunuz. Bu daha hoş oluyor.
Mesela İsmet Özel'in Ataol Behramoğlu için söylediği bir söz vardı. İşte 60'lı 70'li yıllarda toplumcu gerçekçi diyebileceğimiz fazlasıyla sosyal konulara ağırlık veren bir şiir anlayışı vardı. Ataol Behramoğlu da bu anlayışın içerisinde bir şairdi. Şiirine ivme katabilmesi için 70 sonrası özellikle onları gözeterek İsmet Özel lirik şiirler yazması, yani aşk şiirleri yazması, hı hı, gerekirdi. Bunu yapabilseydi şiirine bir ivme katabilirdi anlamında bir yorum yapmıştı. Fakat senin mesela işte son şiir, lirik, aşk şiiri dedik. Bundan önceki şiirlerinde kabul, motamot lirik şiir veya aşk şiiri kalıbına uymayan bir şiirin var.
Evet.
Mesela epik diyebileceğimiz sosyal hayat, yaşanan hayat, bu hayatın içinde insanın temel sorunları diyebileceğimiz bir çerçeve çizebiliriz ama toplumcu gerçekçi bir şiirinde yok. Biraz önce söylediğin gibi ben senin şiirini mesela o kat ettiği aşamaları gözeterek bir şairin şiirde ısrarlı oluşuna, ısrarlı olduğu, uğraştığı takdirde büyük sıçramalar yapabileceğini örnek olarak gösteriyorum. Hem Bumerang sürecindeki başlangıç ama özellikle Kökler'deki kırılma, Kökler'den sonra sen zaten başarılı bir şair olarak ortamda yerini aldın. Edebiyat dergilerinde yerini aldın. Peşinden de yavaş yavaş ilk kitabın geldi. İlk kitap mesela onunla da tam yetinmedin bence. Mesela ikinci kitabında da ilk kitap Rengaydı. Cezbede bir narsist. Yani ilk kitabın üzerine koyarak.
Protesto sert bir dilim vardı.
Evet, ilerledin. Hatta Arınma Festivali üçüncü kitap biraz daha psikolojik, iç dünya, yalnızlık çerçevesinde gelişen üzüntülü diyeceğim ama üzüntülü şiir gibi bir tanım yapmak istemiyorum. Buna ağırlık veren bir şiire kaydın. Ve gele gele lirizme geliyorsun.
Çağımızın eleştirmeni sensin.
Şiir anlayışını, sürecini, bu çerçevede değişimleri bize biraz anlatabilir misin?
Değişimlerden beslendiğime inanıyorum. Yani değişimleri bazen bile isteye, sizinle şiir üzerine ve önemli gördüğümüz şairlerle mesela istişare ettiğimizde de bu böyle oluyor. kuru bir dilin devam etmesi ya da önceden benimsediğiniz bir dilin devam etmesi, hiç denemeden aynı yol üzere devam etmek, aynı kitabın birçok farklı versiyonunu yazmak gibi geliyor. İlhan Berk de ölümüne kadar denildi. İsmet Özel deniyor bugün hala.
Aynen.
Yani şiiri bitirdim demeyen büyük şairler deniyor. Ben büyük şairlerin bu özelliğini, çocukta da Cahit Zarifoğlu'nun bir tarafta çok zor olan ama bir tarafta da çocuk metinleriyle varlığını,
o kadar basit yürütmesini, metinler üretebilmesi,
nasıl oluyor mi? Da bunu üretebiliyor. Çocuk ve gençlik edebiyatında Zarifoğlu'nu çok önemsiyorum. Benim yüksek lisans tezim de mesela Zarifoğlu'ydu. Onu baz alıyorum. Diğerinde de denemeyi bırakmayan şairleri önemsiyorum. Onların denemeyi hiç bırakmadığını.
Aslında denemeyi bırakmayan şair ibaresi çok önemli bir tanımlama. Ben mesela bu kitap aşama olarak önümüze koyduğumuzda bunu senin şiirinde görebiliyorum. Mesela ortamda şairlerin büyük bir kısmı ilk kitabı aşamalarında bir klişe ediniyorlar. İkinci, üçüncü, 13. 23. 33. kitaba kadar o klişeyi, o kalıbı hiç bozmadan, hani doldur boşalt gibi, o kalıba kelimeleri döküp işte kalıbı çekiyorlar, bir şiir, aynı işlemi sürekli tekrarlıyorlar. Ama mesela siz diyorsunuz ki ben kendime denemeyi bırakmayan şairleri esas aldım. İyi şiirin, hatta sağlam şiirin temel şartı, başlangıç noktası da bu aslında.
Başarılı şairi öyle zannediyorum. Öyle diye düşünüyorum.
Fazla düz yazı yazmadın.
Evet. Değinmeler yazdım sadece. Değinme ve denemeler, kitap tanıtımları gibi yazılar yazdım.
Oysa şiirdeki bu sıçrama eleştiri alanında da üretim yapmayı getirecek diye bir beklenti vardı. Fakat sen bu beklentiyi boşa çıkardın. Niçin eleştiriden,
şöyle,
düz yazıdan
metinlerinizi tanıyorum. Sizin metinlerinizi tanıyorum. Şundan kaçındım biraz. Çok çalışkan değilim. Bir miktar mesela Osman Özbahçe gibi çalışkan değilim. Yani disiplinli bir halim yok. Sizin yazıda disiplininiz farklı. Yazı üzerine iyi ürünler vermiş bugün 40-50 yaşlardaki şairlerin metinlerine baktığınız zaman bir disiplin istiyor. Ben burada bir disiplin sorunu yaşıyorum. Bir, iki, sizin kuşaktan sonra mı diyeyim artık, daha sonraları yazılmaya başlanan metinler, öznel görüşlerin kavga, hatta çetecilikle bir anabileceğimiz
manifestolar başlığı
manipülasyona altında uğramış,
evet,
metinler gibi gelmeye başladı bana. Bundan da korktum. Derinlikli şiir üzerine yazabilmek, yani Eliot'ların, Octavia Paz'ların yaptığını, evet, mı yapmak, sizin bugün yaptığınızı mı yapmak, bunlar çelişik şeyler geldi bana. Bazen kitap tanıtım metinleriyle, tanıtım metinlerinde bazı arkadaşlarım, yani eleştirmenliğe de adım atsan şu yakalayışların çok hoş dediğini duydum ama bu beni kışkırtmadı. Yani şiir eleştirisi üzerine doğrusu kışkırtmadı ve o metinlerde bile isteye benim kaçışım söz konusudur. Evet, bunun yerini galiba...
Yani kamuoyunda şiirde yaptığınızın yansımasını düz yazıda göreceğiz gibi bir beklenti oluşmuştu. Siz bu beklentiyi boşa çıkardınız. Fakat bu beklentinin oluşma nedeni şiirdeki atılımınız, başarınızdı.
Hem onda da başarılı olabilir ama ben tercih edemedim galiba. Bu dediğim sayıklarla tercih edemedim. Bunun yerine benim gündemim olarak işte çocuk ve gençlik estetik çalışmalar, ürün üretmek ya da biyografiye yöneldim mesela son zamanlarda. İlk gençlik biyografilerine yöneldim. Biyografi ve denemelerine
onlara
yöneldim.
Onlara geleceğiz.
Bu biraz doldurdu beni galiba.
Evet. Köklerden sonra mesela Hece, Dergah gibi merkez dergilerine yöneldiniz. Merkez dergilerinde sadece bir imza olarak görünmek mi? Yoksa mesela Bumerang gibi yakın arkadaşlarınızla birlikte bir dergi çıkarmak mı? Hangisini tercih edersiniz diye bir soru sorsam.
Elbette bir oluşum dergisi imkanım olsa, bir oluşum dergisi diye tabir edebileceğimiz, aynı dili, aynı şiir dilini, aynı yazı dilini ya da şiire bakışta aynılık yakalamış bir insan topluluğuyla yapacağınız bir dergi çalışması yarına daha çok kalabilir diye düşünüyorum. Merkezli dergiler karma imzalarını derlemekten dergiciliğin kurumsallaştığı yerler oluyor. Buna itiraz da edilemiyor çoğu zaman. Farklı şiir anlayışına ve düşüncesine, manifestosuna sahip insanların bir araya gelerek ürünlerini yayınladıkları yerler olarak bugün işte Varlık, Kitaplık, Dergah, Hece bu kabil sayabileceğimiz dergilerden diye düşünüyorum. Tabi bunun yerine bir oluşum dergisinin olabilmesi daha zor ve başarılı bir şey gibi geliyor.
Mesela ben sizin kuşağınıza, hatta sizden sonraki kuşağa baktığımda dergi ilgisini azalmış görüyorum. Buna umutsuzluk katılır
var.
Mısınız?
Umutsuzluk var.
Mesela bir kendi kuşağımı düşündüğüm vakit biz şiirin başlarında bile, yani şiire başlangıç aşamalarımızda bile birkaç adım sonra dergi çıkarma diye hemen konuşmalara başlıyorduk. Hatta dergi çıkarıyorduk. Fakat şimdiki genç nesilde böyle bir şey yok.
Var ama şöyle, bunun yerini biraz da şeyler aldı ne zannedersem. Fanzinler, underground dergi dediğimiz türler aldı. Bununla yetinebiliyorlar ve çok ilerletici dergi oluşumlarına gidemiyorlar. Ben öyle hissediyorum. Halbuki daha...
Çıkardıkları dergileri de güçsüz dergiler olarak görüyorum ben. Sen ne dersin Vural? Gençlerin çıkardığı dergileri.
Protesto ediyor, tepkisini koyuyor ama niye karşı olduğunu kurumsallaştıramıyor kafasında. Oluşturamıyor bir türlü. Bundan dolayı bir başarısızlık olabilir.
Söyleşimize kısa bir şiir arası verelim. Aranın ardından da devam edeceğiz.
Aynalı Erik ile 44 Yaş Meseli, Vural Kaya. Yaşım 44 oldu bu gece. Yolun bilmem yarısı mı, sonumu bilmem. İlk sigaramı 44'ümün içtim işte. Bir uzaklara bakan balkonda, bir yağmurlu gecede, aynalı eriyim, sen bunu yine de kimselere söyleme. Yaşım 44'ü geçmişken ve seni sevmek ah, desem Nazım'ı çağırmış mı olurum şiirimde? Ha bu arada aynalı erik de nereden düştü, tam da şiirin ortasına demeyin sakın. O bir giz, o bir aşk gölgesidir can evimde. Dalların ah erik ağacım, ne gevrek işmardır bu. Gevrek dedimse kırılma sakın, kırılgandır dalların. İşit de anlayıver, ariflerden sayılır her erik ağacı hem. Değmesin toprağıma kırılmış dallar. Kimsenin dalını kırmamış olayım, kimse kırmasın dalımı. Ah geriye dönüp baktırma ya Rabbi, günlerime senelerime. Üzgünlük okuntuları çıkmasın yaylalarıma. Ekerken seni sevdiceğim can özüm, has sesim seslenmiş ya sana. El benim elim değil, Ayşe anamızın, Fatıma anamızın eli diye. Yaşım 44 oldu bu gece. Yolun bilmem yarısı mı, sonumu bilmem. İlk sigaramı 44'ümün içtim işte. Bir uzaklara bakan balkonda, bir yağmurlu gecede, aynalı eriyim, sen bunu yine de kimselere söyleme.
Efendim şimdi edebiyatımızda çocuk algısı ve çocuk şiirlerini konuşalım istiyoruz sizinle. Şair yazar Vural Kaya ile birlikte çocuk edebiyatında büyük emeğiniz var. Kısaca bu serüveninizi bizlerle paylaşır mısınız?
Çocuklar için yazmaya şiirle başladım. Çocuk şiiri türü. Niyeyse kafamın bir tarafında hep varmış. Ve ilk dosyayı Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarından çocuk şiir kitabı olarak çıkarttık biz. Sonra bakanlık yayınları tam bastı ama piyasaya çıkarmadı. Yayın evini kapatmıştı o dönem. Basılanlar ne oldu, nasıl dağıtıldı bilmiyorum. Tabii telifler alındı, verildi falan. Ama öyle kaldı, böyle şeye kaldı.
Sürüncemede kaldı, sürüncemede arada kaldı.
Yani depolarda kaldı belki de, evet. Bilemiyorum yani böyle bir şey oldu, kadersizliği oldu. Kaç basıldı, ne oldu, o yıllarda hatırlamıyorum. 2008'de mi ne basıldı o civar, yanlış hatırlamıyorsam. 2005'te müracaat edilip. Bakanlık yayın olması çok güzeldi. Çocuklara ulaşacağı hevesi vardı. Ama hiç ulaşamadı. Böyle bir bizim gençliğimiz hatırlarsınız. Bütün klasikleri biz hemen hemen Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarından ucuz kapaklar ama içindeki çevirmenleri harikulade çevirmenleri vardı. Milli Eğitim Bakanlığı en büyük ve nostaljik olarak hatırladığımız Dostoyevskileri ondan okuduk. Tolstoy'ları, Andrei Jiti ondan okuduk. Yani bir sürü klasik eseri ondan okuduk diyebiliriz. Öyle bir nostaljisi vardı. Keşke yerinden kurulsa. Tekrar böyle şubeler açılsa. Normalin dörtte bir fiyatı falan.
O yıllar güzel bir katkı olur kitap yayıncılığının ya, aslında.
Çok da güzel olur. Hele günümüzde daha farklı bir katkısı olur. Hala nostaljik olarak o farklı kapaklar bize daha güzel geliyor.
İçinizdeki bu ukdeyi yıkmak için de daha sonra çocuk edebiyatı ilgi alanınıza girdi.
Yok, o havada kaldı diyebiliriz tabiri caizse ama sonradan denemeler başladı. Çocuk denemeleri. Önemsediğim çocuk denemecileri de vardı Türkiye'de. Çocuk denemelerinin 7'den 77'ye herkes için olduğunu sonra hissetmeye başladım diyebilirim. O yüzden ben Kuşların Kalbine Dokunmak yetişkinler okuyunca daha çok haz duyuyorlar. Özellikle üniversite öğrencilerin okuyup aslında tam bize göre demeleri çok hoşuma gidiyor. Oradan imgelerle kurulmuş ama çocuk dilinin ve gençlik dilinin biraz daha imgesel üst kültüre doğru taşıması, tabandan getirerek o genci götürmesi hoşuma gidiyor. Doğrusu bana göre de öyle. Küçük Prens de öyledir. Pal Sokağı Çocuklar da öyledir. Önce yetişkinlere ben tavsiye ediyorum. Özellikle yetişkin birisi geldiği zaman hani az buçuk okuyup yazıyorsunuz. Ne tavsiye edersiniz denildiği zaman. Ben Demiryol Çocukları, Pal Sokağı Çocukları, Küçük Prens bunları okumadan, Martı bunları okumadan olmaz. Bunlar zihin açıcı kitaplar. Evet. Hatta Küçük Prens çocuk kitabı da değildir. Müthiş bir felsefesi vardır. Yani okuduğun her zaman başka bir şey çıkarımla, başka çıkarımlarla zihninizi meşgul edebiliyorsunuz. Tam şiir gibi yani Küçük Prens. Her okuyuşta başka bir şey algılatan, başka bir dünyaya götüren, sizi aldığı bulunduğunuz yerden daha da farklı yerlere götüren bir yapısı var. Böyle bir metinle de karşılaşmak istedim. Daha sonraki geldiğim aşamada İki çocuk şiir kitabımı birleştirdim. Tüm çocuk şiirleri yaptım onu. Bir şiir sana, bir şiir bana şeklinde. Ondan sonra da denemeler yayınladık. Şimdi de biyografiler yazıyorum.
Kimleri yazdınız?
Mehmet Akif'i yazdım. Akif'im isimli bir kitabımız var. İlk gençlik çağımız için. Necip Fazıl yazdım. Necipçik en çok o tutuyor. O çok seviliyor niyeyse. Daha önce bir cumhurbaşkanlığı ve belediye projesiydi aslında o. Sonradan özelleştirerek yaptım. Necip Fazıl yılları vardı. Kaçlı yıllar hatırlamıyorum. Çok hoşuma gitti. Oradan zaten ilham kaynağı oldu. Sonra Malcolm X'i yazdım. Sezai Bey. Bitmek
Karakoç.
Üzere. Cahit Zarifoğlu. Aliya. Akif İnan. Böyle gidiyor yavaş yavaş listemiz.
Yani bir de biyografi serisi mi başlatacaksınız?
Hayalim öyle yani.
Yani çocuk edebiyatı başlığı
bu çağın öncülerini düşünüyorum.
Çocuk edebiyatı başlığı altında.
Evet.
Yani çocuklara tanıtmayınız.
Çocuk ve ilk gençlik. Daha çok benim ortaokul dediğimiz o yaş grubu alıyor, düşünüyor, etkilenebiliyor. İlk gençlik dediğimiz o yaş grubunda biyografi dizisi böyle bir bu çağda yaşamış. Etkileşim yüksek.
Vural bir de Turnusol edebiyattan bahsedelim. Atlamayalım onu da.
Turnusol dergahta ikinci şiir bir yayınlamıştım o zaman galiba. O da öğrenciliğime denk geliyor. Bir abimizin matbaasından ücret vermeden bastırabildiğim. Şimdi Diyanet Vakfı'nda çalışan bir arkadaşım var grafiker. Ona zorla grafik tasarım başlangıcındaydı o yıllarda. Ona zorla yaptırdım. Ve sırtımda 1000 tane böyle dolmuşlarla falan taşıyarak fakültenin kapısına durup dağıttığım bir dergiydi. Onunla ilgili hiç şeyi hiç unutmam. Bir arkadaşıma çok tepki göstermiştim. Çünkü derginin üzerine çay koyup içiyordu. Ona onun beklemediği bir tepki göstermiştim. O içimden tutar hala. Aşırı bir tepki olduğunu düşünüyorum hala. Ama dergi o kadar güzel ve hoştu ki benim gözümde. Yani üzerine bir şey konulamaz yani. Böyle bir şey, müthiş bir emek de var. Öyle bir gençlik.
Aslında başlangıç noktasındaki o emekler, çıkarılan dergiler, matbaalarda, kitapçılarda,
dergi gibi oluyor.
Dağıtım anlamındaki çabalar. Bunların hepsi Ama sonradan duracağınız yeri de az buçuk işaret ediyor. Bugün itibariyle geldiğimiz noktada yani genç şair kategorisinin ötesinde durmuş, oturmuş, olgun, sağlam bir şiire sahip bir şair Vural Kaya. 4 tane şiir kitabı var. Bundan sonraki kitaplar da en az bu 4 kitaptaki şiirler kadar sağlam şiirler olacak inşallah. Bunun işaretleri, ipuçları ortada. Başarılar diliyorum kendi adıma.
Evet, teşekkür ederim. İlk 3 kitapta sizin de büyük emeğiniz, katkınız oldu. Ben teşekkür ediyorum. Kırılmalarımda da, konuşmalarımızda da hep öyle. 4. kitabımızı Hece'den yaptık. 5-6-7 hemen olsun, toplu şiirler çıkarayım diye düşünüyorum.
O da olur. O da olur.
Efendim, teşekkür ediyoruz katıldığınız için programımıza.
Biz teşekkür ediyoruz.
Sağ olun.
Çok sağ olun.
Edebiyat Dünyamızdan programının bu haftalık sonuna geldik. Değerli dinleyicilerimiz, konuğumuz şair yazar Vural Kaya'ydı ve danışmanımız şair yazar Osman Özbahçe. Sizlere de teşekkür ediyoruz efendim katıldığınız için. Efendim, yapımcımız Nilgün Yıldırım'dı, teknik yönetmenimiz Mehmet Kasar ve mikrofonda ben İpek Önder. Önümüzdeki hafta buluşmak dileğiyle, hoşçakalın.
Ulu ırmaklar çoğalır sesimde. Vural Kaya. Sesime ses verecek yok mu diye ünlesem, ses verse ünlediklerim bir yankı bulsam, yine de ulu ırmaklar çoğalır mı sesimde? Geçip gidenlerin benden götürdüklerine bir mezat defteri tutsam, yine de çoğaltamadığım onca geçmişim dizlerimde. Canım dermanım kurudu ey, ünlemem artık. Her şeyin kanayarak geçtiği seyirlerle, kınandığım kentler öylesine yusa yüzümü. Bu ızdırabı artık defterlerden çıkarmalıyım. Bir anı acısında közleyerek karşı seslerden, biriktirdiğim darda kalmışlığım armağanımdır. Yok, hayır, böyle armağan olmamalı. Üzüldüm, gerçeklerin sayrılığında üzgündüm. Gel artık. İnince sularına sürüler de dansın. Kuşlardan sürüler süslesin göğünü. Gidişinin anısına mezatları ve defterleri, ruhun incinmesin diye yakacağım nasılsa. Körpe bir el dokunacak, kadifemsi bir deniz bulacağım. Sırf senden oralara yol bulup aksın diye. Ilık ve ilk yazdan kalma. Ulu ırmakların kederinden mahcup denizlere çoğalacağım. İz sürüp azalarak ve üzgünlükle.
Edebiyat Dünyamızdan.